Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugün Özgürce'de Emre Uflazoğlu ile birlikteyiz. Ama öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarız. Emre hoş geldin.
Hoş bulduk.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Sizlerin de öyle.
Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı deyince aklına neler geliyor? Çocukluğundan, hatırladığın anılardan.
Yani hepimiz çocukluğumuzdan herhalde eğlenceli anılar hatırlıyordur diye düşünüyorum. Okulda sıraya girerdik işte. Her yer bayraklı. Yürüyüşler hatırlıyorum. Stadyum herhalde en çok aynı stadyumda. Güzeldi ama herhalde en sevmediğim şey güneşin altında beklemekti herhalde. Evet. Güneşin altında saatlerce bekliyorduk.
Provalar
yapıyorduk. Ya çocukken fark etmiyorsun çok fazla bu bayram seyranlarda ne olduğunu. Ama büyüdükçe anlıyorsun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ne demek olduğunu. O yüzden ben de herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Gerçekten yani Atatürk'ün deasıyla kazanılmış ve bizim de bir ulus olarak yeniden doğduğumuz bir başlangıç aslında bizim için. O yüzden çok değerli bir zaman.
Evet, sevinçle kutluyoruz. Özgürlüğün simgesi.
Aynen öyle.
Biz de Hristiyanlar olarak milletimizle birlikte tabii özgürlüğümüzü şükranla anıyoruz.
Aynen.
Tanrı'nın aynı zamanda yaptığı özgürlüğe de çıkardığı, bize kazandırdığı zafere de değineceğiz bu konularda. Birçok farklı konumuz var aslında baktığımızda. Tabii ki zafer dediğimizde aklımıza birçok şey geliyor. Özgür Şerdan'a da bir selam gönderelim. Oğlunun adı da Zafer.
Aynen.
Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı tabii ki bizim milletimizin bir özgürlüğü, mücadelesi. Ama aynı zamanda da bana tabii ki daha çok ruhsal özgürlüğümüzü de hatırlatıyor. Hani hem millet olarak bu özgürlüğü, bağımsızlığı düşünürken hem de tanrısal bir özgürlük bize nasıl geldi? Özellikle bu programda onunla da ilgili bakıyoruz, konuşuyoruz. Yani bir fedakarlıkla kazanıldı zafer. 30 Ağustos Zafer Bayramı öyle bir zafer bayramı oldu. Bir birlik içerisinde kazanıldı. Ve geçmişte de baktığımızda aslında Tanrı halkının arasında da birçok birlik gördük. Zaferle ilgili birçok şey işittik, duyduk. Fiziki, siyasi zaferlerden bahsetmiyorum. Nihayetinde Tanrı yaptığı birçok şeyi ruhsal boyutuyla bize anlatmaya başlıyor. Ve Mesih'te kazandığımız zafer bu yüzden daha büyük bir zaferdir aslında. Daha ruhsal bir boyutu var bu işin. Kutsal Kitap bize bu konuda özellikle birlikten bahsediyor. Efesliler 3. bölümde bize ruhun birliğini esenlik bağıyla koruyun diyor. Korumakta gayret edin diyor. Tabii ki milletimizden, birliğimizden bahsederken aynı zamanda ruhsal birliğimizden de bahsetmeden olmaz.
Tabii bizim için iki boyutlu zaten. Bence biz bunu Hristiyanlar olarak bunu hep anımsıyoruz. Bizim için bu konular iki boyutlu. Çünkü bu fiziki olarak kazanılmış büyük zafer biz minnetle anıyoruz. Hem Atatürk'ü hem silah arkadaşlarını hem atalarımızı aslında. Sanki çok yabancı kişileri anmıyoruz aslında. Atalarımızı anmış oluyoruz. Bizim uğrumuza yani bizim geleceğimiz için. Büyük bir taarruz, savaş verdiler ve bugün aslında yaşadığımız şeylerin birçoğunun başlangıcı oluyor bizim için. O yüzden çok minnetle anıyoruz ama aynı zamanda da bunu düşünürken de bize hem bir sorumluluk getiriyor Hristiyanlar olarak ama aynı zamanda da bir de ruhsal bir boyutunu düşünmeye başlıyoruz. Zafer, umut, beklentileri düşündükçe.
Ki Hristiyanlıkta da önemli konular
çok
aslında.
Çok önemli
zafer,
konular.
Zafer, umut, birlik birçok şeyden
bahsediyoruz.
Aynen
öyle. Özellikle bağlı olduğumuz ülkenin esenliği, bizim esenliğimiz bağlı olduğumuz ülkenin esenliğine de bağlı. O yüzden yani Kutsal Kitap'tan gelen bir sorumluluğumuz var. Ve bence 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi günlerde de bunu ben daha çok anımsıyorum. Kendi ülkem için, kendi vatandaşı olduğum bu ülke için dua etme konusunda daha çok bir sorumluluğa itiyor beni. Çünkü biliyorum ki benim esenliğim de bu ülkenin esenliğine bağlı ve
kesinlikle
biz barışı savunan, barışı destekleyenler olmalıyız. O yüzden hep dua ediyorum bu konuda. Ve biz Hristiyan olarak da bence bizim bir sorumluluğumuz bu, bir parçamız. Belki bunu da anımsamalıyız. Ama aynı zamanda senin dediğin gibi zafer kelimesini duyduğumuzda ya da o birlik kelimesini duyduğumuzda ruhsal olarak da bizi düşündürmeye başlıyor. Çünkü evet, büyük komutanlar, büyük zaferler kazandılar. Ama aynı zamanda bu fiziki zafer bizim bu fiziki dünyadaki yaşantımızla ilgili. Diğer taraftan da öyle bir zafer kazanıldı ki 2000 yıl önce Tanrı o zaferi öyle bir getirdi ki bizler ruhsal olarak bu karanlık dünyada, şeytanın egemenliğinde büyük bir zafer kazanmış olduk. Biz kazanmadık ama İsa'nın o eylemi sanki yenilmiş gibi,
bizim
aslında yenilgiden bir zafer getirdi. Bazen bunu anlamak çok zor oluyor. Çünkü fiziki gözlerle baktığımızda düşündüğümüz şey bir komutanın güçlü, zaferli, büyük bir deha olması gerekiyor. Tanrı bu dehaları yaratandır. Tanrı bu zaferleri üstünde olandır. Ama o bilgelerin bilgesizce saydığı yoldan, bir yenilgiden zafer getiriyor. İsa'ya çarmıhta baktığında aslında bir yenilgi gördü herkes. Ama bilmedikleri şey ruhsal olarak İsa o çarmıhtan büyük bir zafer kazanarak çıktı. O yüzden de böyle kesinlikle zafer, umut, birlik gibi kelimeler duyduğumuzda böyle günlerde daha çok bu konularda derin derin düşünmeye başlıyoruz.
İlginç gelebilir dinleyenlere. Ne alaka kardeşim, yani zafer bayramı ya da zafer dediğinizde niye size bunları hatırlatıyor? Ama bir Hristiyan hayata teolojik bakış açısıyla sürekli bakıyor zaten. Kutsal kitabımızın da emridir. Bu yaptığımız her şeyde, her işte Tanrımız Rab'bi yüceltmek için onu yapıyormuş gibi yapıyoruz. Bizim için seküler yaşam, dini yaşam diye bir ayrım yok. Bizim yaşamımız tamam bir olmalı, çaba göstermeliyiz bunun için. Yani iki yüzlülüğe yer olmaması gerekiyor. O yüzden aslında evet, Zafer Bayramı bize ulusal bir zafer hatırlatıyor kesinlikle. Ama kutsal kitap senin dediğin gibi daha büyük bir zaferden söz ediyor. Yani o dediğin nokta 1. Korintliler 15'te geçiyor. Özellikle 1. Korintliler 15:57'de hatta ne diyor? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Nasıl bir zaferdi bu? Kesinlikle bizi ölümden kurtaran, bizi günahın esaretinden kurtaran bir zafer değil mi? Ulusal zafer, ulusal özgürlük tabii ki bizi gururlandırıyor. Baktığımızda birçok şeyi konuşuyoruz, birçok şeyi anlatıyoruz, birçok kahramanlık hikayeleri dinliyoruz ya da bir şekilde öğretiyoruz. Ama ruhsal özgürlük sadece bu konuda gururlanmamızı değil, derinliklerde değişmemizi de sağlıyor. Yani baktığımızda Pavlus, Mesih bizi özgür kıldı diyor. Ve bu özgürlük için de aslında mücadele etmemiz gerekiyor. Bir daha başka bir kölelik altına girmeyin diyor mesela. Mesih bizi köle olalım diye özgür kılmıyor. O açıdan yani Rabbimiz Mesih İsa aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun ayeti çok daha anlamlı gelmeye başlıyor. Yani nasıl ki halkımız aslında birlikte hareket ederek bir zafer kazanıyor. Kilisenin de Mesih'te bir olarak ruhsal bir zafer kazanacağı gerçeğini de görüyoruz burada. Yani Mesih bizi bir olmaya, birlik olmaya davet etti. Bu yüzden bu halkta çok uzak değil aslında. Birlik olduğumuzda çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Kesinlikle. Gerçekten herkesi de şaşırtabiliyoruz. Birlik olduğumuz anlarda özellikle sosyal medyada gezdiğimde bakıyorum insanların buna da özlemi var. Yani özlüyoruz gerçekten. O kadar ayrışıyoruz ki bazen. O birliği özlüyoruz. O yüzden hali hazırda belki 30 Ağustos Zafer Bayramı demişken birliğimizi de hatırlatmakta fayda var.
Ben katıyorum. Aslı çok güzel bir nokta ya. Yani bazen şey, farklılıkların bir renk olduğunu unutup bir ayrışmaya itiyor bizi. Aslında tam olarak öyle bir durum yok. 30 Ağustos Zafer Bayramı ya da bu ülkenin kuruluş yıllarıyla ilgili baktığımızda birçok farklı renk, farklı kişilerin birlikte mücadelesini görüyoruz. Ortodoks Türklerin de dahil olması gibi mesela Papa Eftim. Belki kısaca söyleyebiliriz, bakabilirler. Ama bu renklerin hepsi aslında bir birlik içerisinde ne kadar büyük işler yapmışlar. Bugün de aslında o birlik sağlandığında ne kadar çok ciddi işler yapabiliyoruz. Ben bununla ilgili şeyi çok beğeniyorum. Bir tane yayıncı var Twitch'te, Eldrin sanırım. Bu bir tam böyle detaylarını bilmiyorum. Bununla ilgili bir YouTube'da bir video izlemişim. Çok güldüm buna. Bir platform var, bir web site ve orada işte bayraklar, şekiller falan çiziyor gruplar. Böyle piksel piksel ve bir grup Türk bayrağına saldırıyor. Onun Türk bayrağının renklerini değiştirmeye başlıyorlar. Ve sonra bu arkadaş herkese haber veriyor. İnanılmaz büyük bir topluluk Türk bayrağının rengini korumak için o piksellere tıklamaya başlıyor. Ve anladığım kadarıyla bir kere tıklarsan 5 dakika beklemen gerekiyor. Tekrar bir daha bir pikselin rengini değiştirmen için. Ve bunu başlatanlar yenilgiye uğruyorlar. Anlamıyorlar bu kadar insan nasıl bir araya gelip böyle bir şey yapabildiler.
Az bayrakları diyen bir toplum var. Gerçekten onlarla yarışamazsın
yani
diye.
Ama şey yani bu inanılmaz bir şey çünkü online yapıyorlar bunu. Yani online herkes birbirine haber veriyor. Herkes dahil olmaya başlıyor. Ve o da şey gibi bir komutan gibi herkesi yönlendiriyor. Ve onun belgeseli izledim. Yani belgeselde bir YouTube videosu birkaç tane vardı öyle. Çok hoşuma gitmişti. Yani birlik olmak böyle bir şey. Yani bir anda bir amaç uğruna herkes birliğin içerisine girmiş oluyor. Ve aslında yani böyle küçük fiziki şeylere bakıp altında bizim ruhsal olarak düşündüğümüz konuları daha iyi anlamak için kullanabilir. Yani bu 30 Ağustos'u küçümsemek ya da 30 Ağustos'tan bir şey zorla bir şey çıkartmak için yaptığımız bir durum değil. Sadece o ana bakıp gerçekten ruhsal olarak da tanrısal kavramları daha iyi anlamaya çalışabiliyoruz. Aslında konuştuğumuz konu da biraz bu oluyor. Çünkü bu zafer, bu fedakarlık ne kadar büyük bir minnettarlık doğuruyor yüreğimizde. Aynı zamanda İsa'ya baktığımızda da o fedakarlık yüreğimizde büyük bir coşku oluşturuyor. Çünkü senin dediğin gibi aslında gerçek özgürlüğe kavuşmuş olduk bu sayede. Kendi zaferimiz değil, 30 Ağustos'ta da değildi. Ben birebir orada değildim. Bir arkadaşımızın bugün söylediği gibi orada değildim abi. Birebir orada değildik ama onun minnettarlığını yaşıyoruz ve Tanrı'nın o gün yaptığı eylemin gözlemcilerinden biri değildik ama onun büyük bereketlerini ve büyük kutsamasını taşıyoruz. O yüzden Tanrı'ya da bir minnettarlık, büyük bir minnettarlık hissediyoruz bu sayede.
Yani o yüzden aslında hem Hristiyan olan kardeşlerimize de söylemek istiyorum hem de bizi dinleyenlere. Ulusal özgürlüğümüz bize Mesih'teki ruhsal özgürlüğümüzü hatırlatsın. Mesih bizi bir kölelikten kurtardı diyoruz. Bize büyük bir zafer kazandırdı diyoruz. Bunu bilmeyenler için biraz tuhaf gelebilir. Biz neyin kölesiydik ki? Yani kısaca belki ondan bahsedebilirsen güzel olur. Yani Mesih bizi neyden kurtardı? Neyin zaferinden bahsediyor?
Hristiyanlıktaki belki de en önemli konulardan bir tanesi bu kurtuluş müjdesi. Çünkü bizim hayatımızın miladı, kırılma anı da bu diyebiliriz. Yani müjde konusundaki en önemli vurgu. Yani bunu ta yaratılıştan bu yana gördüğümüz bir şey. İnsanı Tanrı yarattığında sevgisiyle yaratıyor. Bir ilişki için yaratıyor. Ve o Aden bahçesinde daha önce Özgür Cerdan'daki programımızda çok gülmüştük. Yani Adana'da. Sen izledin mi o video? Adana. Adana Aden. Aden bahçesinde Tanrı
bağlamış.
Evet, etimolojik olarak galiba. Yani çok gülüyorum o videoya.
Geç kardeşim. Neyse, bir kere Adem bahçesinden ben geldim. Dicle ile Fırat bizim o tarafta.
Ama Adana ya diğer iki nehrin büyük bir bölüm. Adana'yı da dahil edebiliriz. Biz Adana'ya mesela Mersinliler bir saat uzaklıktayız. Cennete bir saat uzaklıktayız. Tam sınırda. Tanrı o ilişkiyi kurduğunda sadece yani insanın yapmaması gereken bir şey olduğundan bahsediyor. Ama insan Tanrı gibi olma isteği insanı günaha düşürüyor ve bu günah aslında insanı Tanrı'dan ayırıyor. Aslında köle olduğumuzu söylediğimiz şey tam olarak bu. Yani bizler Tanrı'dan uzaklaşarak günahın köleliği altında kalıyoruz. İster ben özgür bir bireyim ve kendi seçimlerimi yapıyorum diyelim. İstersek yaptığımız her eylemin bir sebebi olduğunu düşünelim, fark etmeksizin. Aslında bu günahın zincirine bağlı köleler olarak yaşıyoruz ve Tanrı'dan uzak yaşıyoruz. İsa Mesih'in gelip o çarmıhta ölmesi ve dirilmesinin sebebi de bu oluyor. Kusursuz, günahsız, o zincire bağlı olmayan gelip o fedakarlıkla aslında onun uğruna, o bedel uğruna ölüyor ve diriliyor. Ve bizler iman ederek aslında o bedeli İsa'ya yüklemiş oluyoruz. Bu zincirlerden kurtulmuş oluyoruz. Bu demek değil ki bizler günah işlemeye devam etmiyoruz. Hala günahın egemen olduğu, şeytan egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
Ne yazık ki mücadele devam ediyor.
Ama yüceltilmiş bedenlerimize kavuşana dek, İsa Mesih'in yanına gidene dek ona benzemek uğruna Tanrı gibi kutsal olma yolculuğunda ilerliyoruz. Bu da bizi günaha karşı ayık ve uyanık kılıyor. Aslında bahsettiğimiz özgürlük bu. Bizler eskiden günahın içindeydik ve bunun günah olduğunu bilmeden devam ediyorduk hayatımıza ama şimdi günahın ne olduğunu, Tanrı'nın ne olduğunu, Tanrı'nın ne istediğini ve Tanrı'ya ait olmayan şeylerin ne olduğunu biliyoruz ve bu ayık ve uyanık halde kalıp Tanrı'ya her geçen gün daha da yaklaşmaya çalışıyoruz. Bundan özgür kılındık. Artık daha bilinçli bir şekilde bu dünyaya da bu günaha bakıyoruz.
En azından günaha hayır deme gücüne sahibiz artık. Yani önceden kölesiyken öyle bir lüksümüz yokken bir anlamda. Şimdi Mesih'in kazandırdığı zafer sayesinde günaha hayır diyebilecek bir potansiyele ulaştık. Yani mücadele edebiliriz. Neden? Çünkü yalnız değiliz. Neden? Çünkü Tanrı kutsal ruhuyla destekliyor. Ve o şekilde de bizi yönlendiriyor aslında. Bize bir umut mesajı da vermiş oluyor. Zaferi kutluyoruz. Bu bize geçmişte kazanılmış bir özgürlüğü hatırlatıyor. Ama İsa Mesih'in de zaferini hatırladığımızda bu bize bugün ve gelecekteki zaferi hatırlatıyor. Çok güzel bir şey var burada. Evet, Zafer Bayramı kutlu olsun geçmişteki zaferi anımsayarak. Ama İsa Mesih'teki zafer bugün ve gelecekte bize umut veren bir zaferdir. Sadece geçmişte bakıp anımsadığımız, minnet duyduğumuz bir zafer olarak kalmıyor. Tam olarak hayatımızın içinde şu anda bizde çalışan bir zafer. Ya bu belki yine bizi bilmeyen, Hristiyanlığın olduğunu anlamayan insanlara tuhaf gelebilir. Ama bir Hristiyanlığı dinleyin derim. Yani gerçekten o içindeki umut nedir bahsettiğimiz şey, hani bugün ve gelecekte nasıl yaşayan bir zaferden bahsediyoruz. İsa Mesih'in verdiği zafer tam olarak odur. Evet, Zafer Bayramı dediğimiz gibi geçmişte kazanılmış özgürlüğü hatırlatır ama bugün ve ebediyetteki zaferi Mesih'te tadıyoruz. O zaman sana sormak istiyorum, yani bugün benim için gerçek özgürlük nedir dersem ne aklına geliyor?
Bu sorunun da cevabı bir Hristiyan için iki boyutu oluyor direkt. Bir fiziki anlamda bir özgürlüğü görüyoruz. Bu Zafer Bayramı'nda aslında kutladığımız şey bir anlamda bu. Özgürce reklamı da yapayım. Yani özgürce yaşayabiliyoruz. Bir şeyin himayesi altında yaşayan bir topluluk değiliz artık. Yani hiçbir şekilde. Bu neydi? Manda ve himaye. Manda mıydı o kelime? Hatırlayamadım. Hiç kullanmak da istemedim ama neyse. Başka bir ulusun himayesi altında yaşayan, bir boyunduruğu altında yaşayan bir topluluk değiliz. Biz özgür, kendi kimliği olan, kendi ülkesi olan bir topluluğuz. O zaman bu özgürlük aslında bize belli yasalarla tanınmış büyük bir fırsat gösteriyor bizlere. Aynı zamanda bunun içinde minnettar oluyoruz ve bunu da rahatlıkla kullanıyoruz. Yani yasaların altında ya da bu ülkenin getirdiği avantajlarla yaşıyoruz. Ama diğer boyutuysa bizim için büyük özgürlük aslında diyebiliriz buna. Çünkü artık Tanrı'nın huzuru altında yaşıyoruz. Tanrı'nın egemenliği altında yaşıyoruz. Ve Tanrı'nın bize sunduğu özgürlük yasasının altında yaşıyoruz. Artık bir yasanın boyunduruğu altında değiliz. Bir günahın boyunduruğu altında değiliz. Tanrı'nın boyunduruğu altındayız ve onun yükü inanılmaz hafif. Ve bu bize büyük bir özgürlük sağlıyor. Aslında bir anlamda da benliğimizden de bir anlamda özgür olmuş oluyoruz. Bununla ilgili bir hikaye varsa, biriyle uzun yıllar önce sohbet ederken şey demişti, yani ben içip istediğim yerde içip eğlenip uyuyakalmayı istiyorum. Ben özgürce yaşamak istiyorum bu hayatı. Ben şey demiştim, ya anlıyorum ama benim
onun
için bu...
Onun için özgürlük o.
Evet, yani benim için özgürlük tanımı bu değil. Çünkü bana göre bu alkolün köleliği. Bana göre bu eğlencenin köleliği. Ben de arkadaşlarımla eğlenebilirim. Ben de arkadaşlarımla bir yerlere gidebilirim. O zaman müzik sektöründeydim hala. Ama ben evime ayık ve uyanık gidiyorum. Çok eğleniyorum, arkadaşlarımla zaman geçirmekten keyif alıyorum. Ama o zamanın kölesi değilim. O zamana ait değilim. O zaman benim değerimi belirlemiyor. O yüzden ben Tanrı'nın kölesi mi oluyorum bu anlamda? Bir yandan evet diyebilirim buna. Ama o beni dostu olarak çağırıyor. O beni çocuğu olarak çağırıyor. Ve ben bu özgürlüğün içerisinde çok mutluyum. Çünkü kendimi kaybetmiyorum, bilincimi kaybetmiyorum. Tam tersine daha çok kazanıyorum. O yüzden bana bu kölelik gibi geliyor. Bana bu zincirlenilmiş gibi geliyor. Yani. Ama bizim bahsettiğimiz özgürlükte ise gerçekten Tanrı'nın sınırları var, doğru. Olması gereken de bu. Ve biz bu sınırların içerisinde o kadar özgür ve rahatız ki birilerinin ama bunu yapamıyorsun dediği yerleri kölelik olarak gördüğümüz için zaten yapmıyoruz. Zaten bilinçli bir şekilde de bunu yapmak istemiyoruz. Ve yüreğimizin her ekilmiş tohumuna cevap vermiyoruz. Tam tersi Tanrı'nın isteklerine uygun bir yaşam sürmeye gayret gösteriyoruz. Bu özgürlük beni mutlu ediyor.
Yani. Dediğin gibi, yani özgürlük denildiğinde herkes için anlamı farklı oluyor. Ama genellikle insanlar özgürlüğü ve istediğim her şeyi sınırsızca engelleme olmadan yapayım diye tanımlıyor zannedersem. Ama o işte o özgürlük müdür? Bir de soru o. Senin dediğin gibi sanki şöyle oluyor. Bir de gelin bu açıdan bakın. Çünkü insanlar bazen şunu söylediğini duydum ben. Yani sizin inançlı yaşam dediğiniz şey saçmalık. Kendinizi bir şeylerden kısıtlıyorsunuz.
Dizginliyorsunuz. Dizginleme
işte
inancı.
Ben hatta söyleyenler açık açık var. Yani şey diyor. Ya Hristiyanlık iyi güzel de ben bu şeyin altına girmek istemiyorum. Yani beni kısıtlayacak diyor. Aslında ne kadar acı bir itiraf. Yani sen demek ki bir şeyin kölesi olmuşsun ve bu beni kısıtlayacak, bunu yapmam lazım, ben bunu yapmak istiyorum. Bir yerden sonra işte insan kendi özgürlük yasalarını koymaya başladıkça bunun sonu yok ki. Yani pişman olduğunda ya da artık sıkıldığında başka bir özgürlük arayacaksın ya da başka bir yasaya sığınacaksın. Öyle herkes kendi özgürlüğünü, herkes kendi yasasını koymaya başlarsa da o zaman ne birlik kalır, ne beraberlik kalır, ne de bir sulh kalır aslında. Çünkü her şey kaos olmaya başlar.
Hmm. Bir de dinleyicilere belki bunu söylemek lazım. Yani Hristiyanlık arzuları besleyen bir inanç değildir. Özellikle bütün inançları araştırabilirler. Yani ve İncil'e de bakabilirler. İncil arzuları beslemek için Tanrı'nın tarafından vahyedilmiş bir kitap değil. İncil'in bu sana dürüstçe yaklaşan insanlarla tanıştım. O yüzden anlıyorum bunu. İnsanlar arzularının peşinden gitmek istiyorlar. Bazı arzu ve isteklerinin yerine gelmesini istiyorlar özgür bir şekilde. Bununla ilgili daha önce bir podcast'te sanırım paylaşmıştım. Yani biri kiliseye geldi ve şey dedi, yani ben Hristiyan olmak istiyorum dedi. Bayağı konuştuk, sohbet ettik. Dedi yani okudun mu İncil'i? Yani ne, yani İsa'nın kim olduğunu biliyor musun? Yani çok fazla böyle bilgisi de yoktu ve sonra şey dedi, yani ben özgür bir şekilde yani cinsel ilişkiye girebilmek istiyorum ve ben
çok yanlış bir yere geldim
yani
hocam.
Yani dostum yani ben tam olarak kavrayamadım benim. Yani ve çünkü o Hollywood filmlerinden oradan buradan duyduğu şeylerle
Hristiyanlarda bu serbest diye geliyor.
Geliyor ve onun isteği o arzusunu yerine getirebilmek. Gerçekten filmlere bakarsan ziyade da kendini Hristiyan gibi tanımlayan topluluklara baktığınızda böyle bize göre aslında bize göre de ahlaksızca olan şeyler toplumda normalleşmiş olabilir. O kişi boynunda haç taşıyor da olabilir. Ama bu onun Hristiyan olduğunu ya da İncil'i takip ettiği anlamına gelmiyor.
Ki artık sadece bir
sadece
süs
onun için
oldu,
bir süs,
taşımak.
Bir sembol yani ya da güzel görünüyor. Burada biriyle tanışmıştım öyle. Çünkü Hristiyan falan değil ama haç küpe takıyordu. Ben de sohbet ediyorsa gözüm oraya gidiyor. Şey dedim, dostum Hristiyan mısın sen? Aa, yok abi çok beğeniyorum dedi. Yani bir sembol onun için. Ama şimdi doğal olarak insanlar onların hayatına baktığında şey diyebiliyor. Aa, Hristiyanlar için böyleymiş. Aslında değil. Çünkü İncil'i gerçekten okursanız, bu özellikle özgürlük yasası konusuna bakarsanız, bizim Tanrımız şunu buyuruyor, diyor ki kutsal olun çünkü ben kutsalım. Yani biz aslında kutsallığa doğru ilerleyen bir topluluğuz. Bu yüzden bu tarz konular aslında arzularımızı besleyecek, arzularımızın peşinden koşmuyoruz. Koşmamalıyız. Evet doğru, kendimizi dizginliyoruz bu konularda. Çünkü biz bunların köleliğini istemiyoruz hayatımızda. Biz böyle bir köle olmak istemiyoruz. Biz gerçekten özgürlük yasasının köleleri ama Tanrı tarafından çocuklar olarak tanımlanmış kutsal kahinler topluluğu olmak istiyoruz. Bizim nihai isteğimiz bu. O yüzden İncil'e baktıklarında gerçekten bunu göreceklerini garanti edebilirim. İncil insanların arzularına ve isteklerine hitap eden, onları besleyip insanları iten bir inanç değil. Tam tersine yaratılışa geri döndüren, yaratana geri döndüren, yaratıcısına benzer olmaya iten, gerçek arzu ve isteklerin o amaçlarını gösteren bir kitaptır. Ve onu okuduklarında bu dünyanın aslında öğrettiklerinin ne kadar yanlış ve yaratılış amacımızın ne kadar güzel olduğunu da keşfedebilirler.
Kesinlikle ve Yuhanna 8. bölümde de dediği gibi İsa Mesih'in yani gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Kendisi için de dedi ki yol, gerçek ve yaşam benim. O yüzden gerçek özgürlüğü yani gerçek zaferi Tanrı'nın bizi nasıl bir kölelik boyunduruğundan çıkarıp kurtardığını görmek için de İncil'i okumaya, Hristiyanlığı tanımaya da davet etmiş olalım. Emre ağzına sağlık.
Teşekkür ederim. Zafer demişken bir şey soracağım ya. O program bitmeden önce. Bu Beşiktaş'ın hali ne olacak?
Sonra konuşalım bu
bütün
konuyu.
Bütün programlarda Özgür'le size o kadar laf attık. Bir tane cevap vermediniz. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Beşiktaşlı olarak bu kaybı cevabınız yok mu?
Şöyle söylüyorum. Sevinmek için sevmedik biz Beşiktaş'ı.
Ya biz de biraz kaybetmeyi istiyoruz ama işte kardeşim, zaferlerle dolu bir takıma tabiiz, ne yapalım yani.
Zafer bayramı diyeceğim. Kutlu olsun o zaman.
Hepinizin zafer bayramı kutlu olsun. Gerçekten.
Evet, Özgürce de bugün de programımızın sonuna geldik. Hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınız olursa da lütfen videonun altına sorularınızı yazın. Seve seve sizlere cevap veririz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.